Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Tarık Ablak imzalı Taiyyetül İlbiri Şerhi 9 Göklerin Anahtarı Zikir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bitki ve hayvanlar şimdi seni besliyor ve pek yakında seni besleyenler senden beslenecek. Varlık sahnesinde kendisine ömür verilen her canlı günü gelince toprağa dönüşür. İşte o zaman geriye ne mal, ne güzellik, ne de birbirinden renkli elbiseler kalır. Mahmut Kaya hocamızın İbn-i Sina'dan tercüme ettiği şu dörtlük bu haline güzel anlatmıştır. Burkulur yüreğim güller solunca, söner ümit nurum süret olunca, selvi boylu ay parçası güzelin, kim bakar yüzüne toprak olunca. Ölüm insanı tanınmaz hale getirir. Rahat yaşatmak için, konfor sağlamak için her türlü fedakarlığı yaptığımız bedenimiz toprağın gıdası olur. İçinde ne yastık ne de yorganın bulunduğu mezarda hayat boyu uyuduğumuz yatakların en kötüsü, en rahatsızıdır. Ziya Paşa şöyle der. Ya bisteri kemhada ya viranede can ver. Çün bayu geda hake beraber girecektir. Madem zengin de fakir de toprağa beraber girecektir, öyleyse ister ipek döşekte, ister viranede can ver, fark etmez. İşte bu sebeple henüz fırsatımız varken geçici istirahatgahımızın süsüyle uğraşmayı bir kenara bırakıp ebedi istirahatgahımızı mamur hale getirmek için gayret etmeliyiz. Çünkü Allah katında olan daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Dünya elbisesini giyersen çıplak kalırsın, onu çıkartırsan giyinmiş olursun. Şair burada dünyayı bir elbiseye benzetmektedir. Dünya elbisesi bedeni örter ama ruha kısa gelir. Dünya elbisesi bedeni ısıtır ama ruhu ısıtmaz. İşin garibi, bu insanın gözünü öylesine alan bir elbisedir ki, insan onun içinde veya peşindeyken ruhunun açlığını da, çıplaklığını da fark etmez. İşte bu yüzden şair, dünya elbisesini giyenin çıplak kalacağını ifade etmiştir. Ruhu giydirmek isteyen de dünya elbisesini çıkarmalı, yani gönlünden dünya sevgisini bertaraf etmelidir. İşte o zaman asıl varlığımız olan gönül, gerçek süs ve güzelliğine kavuşacaktır. Dünya yıkıldıysa sen onu daha fazla yık ve dinini elinden geldiğince sağlamlaştır. Dünya hayatı geçici bir durak olsa da yaratılışındaki meyil sebebiyle insan aldanır. Hayatını dünya için mahveder. Halbuki dünyayı mamur etmek imkansızdır. Niyazi Mısri Hazretleri divanında bunu şöyle ifade eder. Bu harabı niceler çalıştı mamur etmeye, bir yanın tamir ederken bir yanı oldu harap. Madem ki insan ne yaparsa yapsın cihanı mamur edemeyecektir, öyleyse onun için bu kadar uğraşmakta akıl kârı değildir. El ilbiri de adeta dünya yıkılıyorsa ki zaten durmadan eskimekte, yıkılmaktadır, öyleyse sen de onu yık demektedir. Peki insan dünyayı nasıl yıkar? Şairin buradaki kastı tabii ki dünyayı gerçekten yıkmak, bir şeylere kasten zarar vermek değildir. Kişi ona ehemmiyet vermeyerek, onu imar için gayret sarf etmeyerek dünyayı zaten yıkmış olur. Çünkü o her geçen gün kendi kendine biraz daha eskimekte, yıpranmakta, yaşlanmaktadır. Onu imar için uğraşmayı bırakmak, onun yıkılması, hızla harap olması için kâfidir. Buna ilave olarak dünyaya değer vermemek, onun sevgisini gönülden çıkarmak da dünyayı kişinin kendi kalbinde yıkmasıdır. Başka bir ifadeyle kamil mümin, gönlündeki dünyalık hayal ve beklentisini yıkarak ortadan kaldırır ve bu sayede Mevla'nın rahmet ve muhabbetine teşne olarak yaşar. Şairin yık demesi dünyaya bırakın değer vermeyi, onu muhafaza etmenin bile gereksiz olduğunu ifade etmektedir. Muhafaza edilmesi gereken, üzerine titremeyi hak eden bir şey varsa o da ancak kişinin dini ve takvasıdır. Zikrettiğinde gökyüzünde zikredilmek için yeryüzünde Allah'ı çokça zikret, bunu adet edin. Ayet-i kerimede "Beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim." Bakara 152 buyurulmaktadır. Efendimiz de bir hadisi kutsi'de şöyle buyurmuştur: "Ben kulumun benim hakkımdaki zannı neyse öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendi başıma anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim." Başka bir hadisi şerifte ise şöyle buyurulmaktadır: "Bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere bir araya gelirse, melekler onların etrafını sarar, Allah'ın rahmeti onları kaplar, üzerlerine sekinet iner ve Allah Teala onları yanında bulunanlara över." Bu ayeti kerime ve hadisi şeriflerden Allah'ı zikreden kişinin Allah katında meleklerin ve sema ehlinin huzurunda anılacağı açıkça anlaşılmaktadır. Hayatta en çok arzuladığımız şeylerden bir tanesi de insanlar tarafından hayırla yad edilmektir. Bilhassa sevdiği, değer verdiği kişiler tarafından hayırla anıldığını bilmek en büyük mutluluklardan biridir. Hele de alemlerin Rabbi olan Allah Celle Şanuhu tarafından anılmak, melekler arasında zikredilmek, yeryüzünde sahip olunabilecek en büyük şereftir. Bu şerefe nail olmaksa son derece kolay bir yolla Cenab-ı Mevla'yı canı gönülden anmakla, zikretmekle mümkündür. Rabbimiz, biz kullarına böyle büyük, böyle eşsiz bir imtiyaz vermişken, onu kullanmak, hakkı anmak ve onun katında anılmak ne büyük bir şeref, ne büyük bir bahtiyarlıktır. Rabbimiz, dünyadaki mühletimizi en güzel şekilde değerlendirip huzuruna alnı ak olarak gelebilmeyi nasip eyle. Toprak olduğumuzda hesabımızı kolay kıl. Ruhumuzu açıkta bırakma, kalplerimizi takva elbisesiyle, maneviyat kaftanıyla süsle. Senin katında daima anılan, huzuruna aydınlık bir yüzle çıkanlardan eyle. Amin ya Muin. Tayyetül İlbiri Şerhi 9 Göklerin Anahtarı Zikir başlıklı Tarık Ablak imzalı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Doktor Ayşe Şimşek imzalı Ebu Talip ve Lamiye Kasidesi İslam tarihinde stratejik bir destek ve edebi miras başlıklı yazıyı paylaşacağız. İslam tarihine damgasını vuran pek çok şahsiyet arasında Ebu Talip, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olarak özel bir yer tutar. Ebu Talip, Kureyş'in Haşimi kolunun lideri, aynı zamanda Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk ve gençlik yıllarında koruyucusu olarak tanınır. Çünkü Abdülmuttalip, torunu Muhammed'in bakımı ve himayesini Ebu Talip'e vasiyet etmişti. Onun himayesi, İslam'ın Mekke'deki erken döneminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar için güvenli bir alan sağladı. Bu yazıda Ebu Talib'in tarihi rolünü özellikle de Lamiye kasidesi üzerinden değerlendireceğiz. Ebu Talib'in Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem olan desteği, özellikle Mekke dönemindeki müşrik boykotu sırasında doruk noktasına ulaşmıştır. Bu dönemde Kureyş müşrikleri İslam'ın yayılmasını engellemek amacıyla Abdi Menaf'ın iki oğlunun sülalesi olan Haşim oğulları ve Muttalip oğullarını hedef alan kapsamlı bir ekonomik ve sosyal boykot ilan etmişlerdi. Kureyş'in Müslümanları ve onları destekleyen Haşimi ailesini sosyal ve ekonomik boykota tabi tutması İslam tarihinin zorlu bir sürecini oluşturur. Bu boykot sırasında Ebu Talip, Müslüman veya müşrik ayırmadan tüm aile bireylerini koruma altına almış, Şibi Ebi Talip adıyla anılan mahallede dayanışmayı organize etmişti. Hazreti Peygamber'e en büyük desteği veren Ebu Talip, Haşim oğullarından ve Muttalip oğullarından herkesi korumaya aldı. Ebu Leheb dışında herkes bu mahallede toplandılar. Boykot sırasında Ebu Talib'in Hazreti Peygamber'in hayatını korumak için aldığı tedbirlerden bahsedilmektedir. Rivayetlere göre Ebu Talip, Hazreti Peygamber'in güvenliğinden endişe ederek gece yataklarını değiştirir ve muhtemel saldırılara karşı farklı önlemler alırdı. Bu davranış, onun Hazreti Peygamber'e duyduğu derin sevgiyi ve bağlılığı ifade etmekteydi. Bu liderlik yalnızca ailesini değil, Hazreti Muhammed'in de hayatta kalmasına yardımcı olan kritik bir unsur olmuştu. Kureyş müşrikleri tarafından uygulanan boykot anlaşması bir sahife üzerine yazılarak Kabe'nin içine asılmıştı. Ancak bu sahife Allah'ın iradesiyle bir tür ilahi müdahaleyle tahrip olmuştu. Sahifedeki metnin Allah ismi dışında kalan kısmının böcekler tarafından yok edildiği anlaşıldı. Ayrıca Hişam İbni Amr, Mutim İbni Adi gibi Kureyş'ten bazı isimlerin çabalarıyla boykot sonlandırılmıştı. Boykot yaklaşık 3 sene sürmüştü. Uzun süren boykot süreci ve Ebu Talib'in kısa süre sonra vefatı, Hazreti Peygamber'i hem manevi hem de sosyal açıdan derinden etkilemişti. Ebu Talib'in sağladığı koruma onun vefatıyla sona ermiş ve müşriklerin baskıları giderek artmıştı. Ebu Talib yalnızca bir lider ve koruyucu değil, aynı zamanda bir şairdi. Onun kaleme aldığı Lamiye Kasidesi veya Kaside-i Şibiye, Hazreti Muhammed'e olan derin sevgisini ve bağlılığını da dile getirir. Kaside'nin müşriklere karşı Hazreti Peygamber'i savunmak amacıyla yazıldığı belirtilir. Kaside, mısralarının sonlarının lam harfiyle bitmesinden dolayı Lamiye olarak adlandırılmıştır. Bu şiir, Ebu Talib'in Hazreti Peygamber'i savunduğu bir edebi vesika olmasının ötesinde, İslam tarihinin sosyal dinamiklerini anlamak için de önemli bir kaynaktır. Yüzü aşkın beyitten oluşan kasideden bazı örnekleri burada zikredebiliriz. Bu kavmi sevgisiz bütün kulpları ve bağları koparmış gördüğümde, bize düşmanlık ve eziyeti açık ettiklerini, bizden ayrı duran düşmanın emrinde olduklarını, töhmetle öfkelerinden dolayı arkamızdan parmaklarını ısıran insanlarla bize anlaşma yaptıklarını gördüğümde sabrettim. Bundan sonra sığınanın sığınacağı bir yer var mı? Allah'tan sakınıp adilce bize sığınma sağlayacak kimse var mı? Bize karşı düşmanlara boyun eğiliyor. Onlar Türk ve Kabil kapılarının bile bize kapatılmasını arzu ediyorlar. Beytullah'a yemin olsun ki bizim Mekke'yi terk edip göreceğimiz yalanını söylediniz. Sizin işiniz sıkıntıya düşmedikçe böyle olmayacaktır. Beytullah'a yemin olsun ki Muhammed'le olursak yenileceğimiz yalanını söylediniz. Halbuki biz henüz onun uğrunda mızrak ve ok kullanmadık. Muhammed peygambere yardıma devam edeceğim. Onun uğruna mızraklarla ve atlarla savaşacağım. Ahmet artık içimizde öyle kökleşti ki ona saldıracakların saldırısı boşa çıkar. Bosnalı Arap edebiyatçısı Ali Fehmi Cabiç, bu kasideyi detaylı bir şekilde şerh ederek Hazreti Peygamber'in Mekke'de karşılaştığı zorlukları ve Ebu Talib'in bu süreçteki rolünü vurgulamıştır. Kasidenin şerhi İslam'ın erken dönemindeki siyasi ve sosyal mücadelelere ışık tutmaktadır. Ebu Talib'in İslam'a açıkça iman etmediği kaynaklarda belirtilmekle birlikte, onun Hazreti Peygamber'e verdiği destek, imandan bağımsız olarak ahlaki ve ailevi bağlılığının bir göstergesidir. Sahih-i Buhari'de yer alan bir rivayete göre, Allah Ebu Talib'in cezasını bu destekten dolayı hafifletmiştir. Sonuç olarak Ebu Talib'in hayatı ve Lamiye kasidesi günümüz toplumuna da önemli mesajlar sunmaktadır. Ebu Talib'in Hazreti Peygamber'e olan bağlılığı, inanç farkı gözetmeden adalet ve erdeme bağlı olarak dayanışmanın ve liderliğin önemini gösterir. İslam'ın Mekke dönemindeki başarısında Ebu Talib'in verdiği bu desteğin ne kadar belirleyici olduğu unutulmamalıdır. Lamiye kasidesi de bir şiirin sadece edebi bir eser olmadığını, aynı zamanda bir hak ve adalet davasını savunmanın aracı olabileceğini kanıtlar. Ebu Talib, İslam tarihinin en stratejik destekçilerinden biri olarak hafızalarda yerini korumaktadır. Onun hayatı ve Lamiye kasidesi yalnızca bir tarihi şahsiyetin değil, aynı zamanda bir toplumun varoluş mücadelesini anlatmaktadır. Bu mirası daha derinlemesine anlamak, geçmişten bugüne taşınabilecek kıymetli bir bağ kuracaktır. Doktor Ayşe Şimşek imzalı Ebu Talib ve Lamiye Kasidesi, İslam tarihinde stratejik bir destek ve edebi miras başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı Rabbim Beni Sıdık'la Girdir, Sıdık'la Çıkar başlıklı yazıyı paylaşacağız. Kur'an-ı Kerim'de "Kul, de ki" diye başlayarak Yüce Rabbimizin bize öğrettiği ne güzel sözler, ne güzel Allah'a sığınma ifadeleri ve ne güzel dualar vardır. Öncelikle onları öğrenmeli, yerine uygun olarak o sözleri söylemeli, o ifadelerle Allah'a sığınmalı ve o duaları yapmalıyız. İşte o mühim dualardan biri de şöyledir. Rabbim, benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle. Yüce katından bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver de. Allah Teala, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'yi fethedip oraya girerken de bu duayı yapmasını emretmiştir. Peygamberimiz de bu duayı okuyarak ve peşinden de yine de ki, hak geldi batıl zail oldu. Zaten batıl zail olmaya mahkumdur ayetini okuyarak Mekke'ye girmiştir. Buna göre ayetin anlamı şöyle olacaktır. Rabbim, beni Mekke'ye sıdık üzere, sadık olarak doğru dürüst bir mümin olarak girdir. Benim oraya girişim seninle, senin iznin ve rızanla olsun. İtimat ve güvenim sana olsun. Katında yine senin güç ve kuvvetinle yardım edilen bir kul olayım. Bu dua sevgili Peygamberimizin bazı zamanlar seferden döndüğünde yaptığı şu duaya benzemektedir. Allah'tan başka ilah yoktur. Tek ilah O'dur. O vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş, ordusunu galip kılmış ve tek başına bütün düşman ordularını hezimete uğratmıştır. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirlerin hoşuna gitmese de biz dini ve itaati yalnız O'na has kılarak sadece O'na kulluk ederiz. Devamında dua şu anlamı da içermektedir. Beni düşmanlarınla cihad etmek üzere Mekke'den doğruluk ve dürüstlük üzere çıkar da senin izninle yardım edilmiş olayım, senin muhafazanla korunmuş olayım. Bana katından bir sultan, yani her batılın beynini parçalayacak bir bürhan, düşmanlarıma karşı yardım edecek bir yardımcı ver. Görüldüğü üzere Rabbimizin talim buyurduğu bu dua çok şumullü bir duadır. Yapacağımız her iş için bu duayı okuyabiliriz. Duanın ihtiva ettiği zahiri manaları şöyle hülasa edebiliriz. Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla ve çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Herhangi bir işi yaparken veya herhangi bir yere giderken tam bir dürüstlükle kabul ve razı olunan bir şekilde o işi yapmayı ve o yere varmayı nasip eyle. Herhangi bir işi bitirirken veya bir yerden ayrılırken tam bir dürüstlükle kabul ve razı olunan bir şekilde o işi tamamlamayı ve o yerden çıkmayı müyesser kıl. yine emrettiğin kulluk vazifelerinin girişinde, çıkışında, dinini tebliğ görevinin yerine getirilmesinde ve tamamlanmasında doğruluk ve dürüstlükte başarı ihsan eyle. Ahiretin girişi olan mezara koyduğunda dürüstlükte koy ve oradan çıkarıp yeniden dirilttiğinde de dürüstlükte dirilterek gönder. Bütün bu kulluk vazifelerimde ve İslam'ı tebliğimde muvaffak olabilmem için tarafından bana düşmanlarımı mağlup edecek kuvvetli bir yardımcı, kahredici bir delil, mağlup edici bir kudret tahsis et ki onun saltanatı karşısında kafirler mağlup ve perişan olsunlar. İman edenler de üstün galip zafere erişsinler. Zaten bizim hakkın galip gelip batılın yok olacağına inancımız tamdır. Ayet-i Kerime'nin işari tefsiri hakkındaysa İbn-i Acibe İkazül Himem isimli Hikem şerhinde şu izahı yapmaktadır. Ariflerin her bir yere girmesi, her bir eşyayı kullanması, her bir olayla ilgisi Allah'la olduğu gibi onlardan ayrılıp çıkması da yine Allah iledir. Bu ayetle Allah Teala Arif kuluna adeta şöyle seslenmektedir. Ey Arif kulum de ki, Rabbim ister haklar bakımından, isterse hazlar bakımından beni eşyaya sıdk, doğruluk ve dürüstlükle girdir. Bu girme seninle, senin yardımınla olsun. Senin gücün ve kuvvetine dayanarak ve kendi gücümden, kuvvetimden, nefsimi görmekten uzak durarak olsun. Beni o yerlerden, o şeylerden sıdkla, doğruluk ve dürüstlükle, o konuda hususi bir izin almış olarak, haşiyetle ve ihlas sırrıyla donanmış olarak çıkar. Nitekim bu aynı zamanda şu sözün manasını da ifade etmektedir. Böyle yap ki beni eşyaya girdirdiğin zaman nazarım, bakışım sadece gücün ve kuvvetine olsun. Beni onlardan çıkardığın zaman da inkiyadım yalnız sana olsun. Katından yani işlerinin tam ortasından bir vasıta ve sebebe dayanmaksızın bana bir sultan, kuvvetli bir burhan ver. Buysa kahhar olan Allah'ın katından gelen kuvvetli bir varidattır ki hangi şey karşısına çıkarsa onu darmadağın eder. Böylece hakkın ortaya çıkıp batılın yok olmasına sebep olur. Bu da Allah'ın kula vereceği en büyük sultan olur. Bu sultanın nasir yani yardımcı olmasına gelince, bu bana yardım etsin de ben hisler dünyasından ve masivayı görmekten uzak kalayım. O ikisinin Mevlasını görmek suretiyle onlardan uzaklaşayım. Bana vehim, his ve gayriyi görmeye yardım etmesin. Yine o sultan bana nefsimin kötü hallerini müşahede etmeme yardımcı olsun da, böylece onların kötülüğünü görerek onlardan uzaklaşayım. Ben onlardan uzaklaştığım takdirde onları değil, sadece onların Rabbini görmüş olurum. Bir şey aleyhinde birine yardım etmek, onu ona galip kılmak ve böylece mağlup edilen şeyin yok olup gitmesidir. Nefsi görmek sanki seninle savaşan ve Rabbini görmeyi engelleyen bir düşmandır. Ona karşı Allah sana yardım ettiğinde sen ona üstün gelir ve onu kendinden uzaklaştırırsın. Böylece mahbubunu görme imkanına kavuşursun. Nefsin şuhudu ortadan kalkınca, onun fısıldayacağı hislerin şuhudu da bütünüyle ortadan kalkar. Böylece Allah kulunu his dairesinden alıp kurtarmış olur. Sen nefis ve ona bağlı hisler dairesinden çıkıp uzaklaştığın zaman, manaların geniş bir sahasına ve hakkı şuhudun fezasına ulaşmış olursun. İşte biz buna ikinci doğum diyoruz. İnsan birinci doğumla annesinden dünyaya gelince yaşadığı muhitin mahbusu ve zatının heykelinin kölesi olur. Heva onu lokma yapar tutar. Böylece hislerin ve vehimlerin içinde cismaniyetini kuşatan oluşların hapishanesinde kalır. Ama insan gayret gösterir de his dairesini aşar, bağlılıklarını koparır ve nefsinin şehvet batnından çıkabilirse, onun ruhu varlık duvarını delip geçer, o varlığı yaratanın huzuruna varır. Böylece ikinci kez doğmuş olur. Bu öylesine bir doğuştur ki bunun peşinden bir daha ne bir fena ne de bir ölüm gelebilir. Allah Teala müminler dünyada bir kez ölümü tadarlar. Ondan sonra başka bir ölüm olmayacaktır buyurmaktadır. Bu aynı zamanda İsa aleyhisselamın da şu sözünün manasıdır. İki kez doğmayan bizden değildir. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı "Rabbim beni sıdıkla girdir, sıdıkla çıkar" başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.